Ayrım 13.
Sayfa 97. Ömürleri boyunca rol yapmış yaşlı yalancılar, bazen kendilerini rollerine öylesine kaptırırlar, öylesine coşarlar ki, gerçekten titremeye, heyecandan ağlamaya başlarlar. Oysa o anda ya da bir saniye sonra kendi kendilerine şöyle fısıldarlar. Yalan söylüyorsun utanmaz kurt. Kutsal öfkene, kutsal öfke dakikana karşın şimdi de numara yapıyorsun. Dimitri Fyodorovich kaşlarını çatıp sınırsız bir küçümsemeyle babasına baktı. Kendini tutmaya çalışıyormuş gibi soğukkanlı, ruhumun meleği nişanlımla yuvama dönüp, ihtiyarlık günlerinde babama bakmayı, ona hizmet etmeyi düşünüyordum dedi. Düşünüyordum ya, karşıma şehvet delisi iğrenç bir soytarı çıktı. İhtiyar ağzından salyalar saçarak sonsuz bir öfkeyle haykırdı gene. Düelloya! Size gelince Pyotr Aleksandrovich Miusov, şunu iyi bilesiniz ki demin şırfıntı olduğunu söylemek cesaretini gösterdiğiniz o bayan kadar yüce, dürüst, işitiyor musunuz dürüst diyorum, bir kadın sülalenizde yoktur. Sizse Dimitri Fyodorovich, bu şırfıntıya nişanlınızı değiştiniz. Demek nişanlınızın onun ayağının tozu olamayacağına siz de inanıyorsunuz. İşte böyle bir şırfıntı bu. Peder Yosif kendini tutamadı, birden ayıp dedi. O dakikaya dek ağzını açmayan Kalganov, heyecandan titreyen gür bir sesle hem ayıp hem yüz kızartıcı diye haykırdı. Dimitri Fyodorovich hiddetten kendini yitirmiş, kamburu çıkana dek omuzlarını kaldırıp, ''Böyle bir insan ne diye yaşar?'' diye böğürdü. Odadakilere bakarak parmağıyla ihtiyarı gösteriyordu. ''Hayır söyleyin bana, varlığıyla dünyayı kirletmesine göz yumulur mu böyle bir insanın?'' Yavaş yavaş ölçülü konuşuyordu. Fyodor Pavlovich Peder Yosif'in yanına koştu. Duyuyor musunuz? Baba katilinin söylediklerini duyuyor musunuz pederler? Ayıp demenize verdiği yanıt bu işte. Neymiş ayıp olan? Bu şırfıntı, bu kötü kadın belki de sizden kutsal bir insandır. Kendilerini dine vermiş sayın rahipler. Çevresinin kurbanı olup gençliğinde düşmüştür belki ama çok sevdi, çok seveni de Tanrı bağışlar. Uysal Peder Yosif dayanamadı. Bu çeşit sevgiler için bağışlamaz Tanrı. Bağışlar, bağışlar pederler. Burada lahana yiyorsunuz yalnızca, ruhunuzu temizlediğinizi, aziz olduğunuzu sanıyorsunuz. Kaya balığı yiyorsunuz. Günde bir balık yiyor, Tanrı'yı kaya balığıyla satın almak istiyorsunuz. Odanın her yanından, olmaz, bu kadarı da fazla artık diye sesler yükseldi. Ama görülmemiş bir rezalete varan bu sahne hiç beklenilmedik bir biçimde sonuçlandı. Zosima dede birden kalktı yerinden. Hem onun için hem ötekiler için kendini unuturcasına endişe eden Alyosha aceleyle koluna girdi. Zosima dede Dimitri Fyodorovich'e doğru yürüdü, yanına gelince önünde birden yere diz çöktü. Zosima dedenin halsizliğinden çöktüğünü sanmıştı Alyosha. Ama gerçekte hiç de öyle değildi. Zosima dede yere diz çöktükten sonra bilinçli olarak ayaklarına kapandı Dimitri Fyodorovich'in, alnını yere bile değdirdi. Alyosha öylesine şaşırmıştı ki Zosima dede doğrulurken yardım bile edememişti ona. Zosima dedenin dudaklarında bitkin bir gülümseme vardı. Konuklarının önünde eğilerek, "Bağışlayın," dedi. "Hepiniz bağışlayın beni." Dimitri Fyodorovich bir an şaşkın durdu öyle. Ne diye ayaklarına kapanmıştı Zosima dede, aklı almıyordu. Sonunda birden, "Tanrım," diye haykırdı. Yüzünü elleriyle kapayıp koşarak dışarı çıktı. Öteki konuklar da şaşkınlık içinde peşinden fırladılar. Zosima dede ile vedalaşmamışlardı bile. Ancak keşişhane rahipleri geri gelip onun kendilerini kutsamasını istediler. Keşişhanenin bahçe kapısından çıkarlarken nedense birden sini veren Fyodor Pavlovich konuşmayı yeniden başlatmayı deneyecek oldu ama doğrudan doğruya birisine bir şey söyleyecek yürekliliği gösteremiyor, ortadan konuşuyordu. Ne diye ayaklarına kapandı acaba? Bir şeye işaret olmalı bu ya, nedir? Miyusov hemen öfkeyle yanıt verdi. Tımarhanede olanlara, delilerin yaptığı işlere benim aklım ermez. Şunu da söyleyeyim, sizden de, çevrenizdekilerden de kurtarıyorum kendimi, Fyodor Pavlovic, inanın, hem de temelli. Deminki o rahip nerede? Onları başrahibin yemeğine buyur eden o rahip, aratmamıştı kendini. Merdivenleri inerken karşıladı konukları. Onlar içerideyken hep orada beklemişti sanki. Pyotr Aleksandrovic sinirli, saygıdeğer peder dedi. Başrahibe en derin saygılarımı iletiniz, çok istememe karşın beklenmeyen bir durumun, verecekleri yemeğe gelmemi olanaksız kıldığı için beni Miyusov'u bağışlasınlar. Fyodor Pavlovic atıldı hemen. Beklenmeyen durum dediğiniz benim kuşkusuz. İşitiyorsunuz ya peder. Pyotr Aleksandrovic benimle olmak istemiyor. Yoksa seve seve gelirdi yemeğe. Gidin Pyotr Aleksandrovic, başrahibin yemeğine onur verin, afiyet olsun. Şunu bilesiniz ki siz değil ben çekileceğim. Eve gidiyorum, eve. Evde doyururum karnımı. Burada yiyemem sevgili akrabam Pyotr Aleksandrovic. Akrabanız değilim ben sizin, hiçbir zamanda olmadım. Aşağılık bir insansınız siz. Sizi kızdırmak için söyledimdi zaten. Akrabalarınızı tanımak istemediğinizi biliyorum. Ama neden liyan çizerseniz çizin, akrabamsınız gene de. Kilise defterinden kanıtlayabilirim bunu. Arabayı tam zamanında yollarım sana Ivan Fyodorovic. İstiyorsan sen de kal. Bu durumda başrahibin çağrısına uymanız zorunlu oluyor. Pyotr Aleksandrovic, buradaki marifetlerimiz için özür dilemelisiniz. Gerçekten gidiyor musunuz? Yalan söylemiyorsunuz ya. Olanlardan sonra yapacak başka ne kaldı ki Pyotr Aleksandrovic? Kendimi kaybettim, bağışlayın beni baylar, kendimi kaybettim. Üstelik sarsıldım, utanıyorum da. Baylar, bazılarında Büyük İskender yüreği vardır, bazılarında ise Fino Fidelka yüreği. Benimki de Fino Fidelka'nınki gibidir işte. Korku verdim hemen. Böylesine bir serüvenden sonra sofraya oturur da, manastırda pişmiş salçalı yemeklerden atıştırabilir miyim hiç? Utancımdan yerin dibine giriyorum. Gelemeyeceğim, beni bağışlayın. Miyusov durmuş, yanlarından uzaklaşan soytarının arkasından dalgın dalgın bakarken, ''Ne şeytandır, ne şeytan, nasıl numara yapıyor?'' diye geçiriyordu içinden. Beriki birden geri döndü. Pyotr Aleksandrovic'in kendisine baktığını görünce eliyle bir öpücük yolladı ona. Miyusov, Ivan Fyodorovic'e kısaca, ''Başrahibin yanına geliyor musunuz?'' diye sordu. ''Niçin gelmeyecekmişim? Hem daha dünden özel olarak çağrılmıştım ben.'' Miyusov, rahibin onları dinlemesine bile aldırmadan hep aynı öfkeli tavrıyla sürdürdü konuşmasını. ''Ne yazık ki yerin dibine batasıca bu yemeğe gitmek zorundayım. Burada yaptıklarımız için özür dilememiz, suçun bizlerde olmadığını açıklamamız gerekecek. Ne dersiniz?'' Ivan Fyodorovic, ''Evet, suçun bizde olmadığını açıklamalıyız. Hem babam da orada olmayacağına göre.'' ''Bir de babanız mı olacaktı? Allah kahretsin böyle yemeği.'' Hep birlikte yürüyorlardı. Rahip susuyor, dinliyordu. Koruyu geçerlerken bir kez söz alıp, başrahibin çoktandır beklediğini, yarım saatten fazla geç kaldıklarını söyledi. Karşılık veren olmadı ona. Miyusov nefretle Ivan Fyodorovic'e baktı. ''Hiçbir şey olmamış gibi gidiyor yemeğe.'' diye geçirdi içinden. Ağır damarı çatlamış. Karamazov vicdanlı herif. 7. Gözü yükseklerde olan bir papaz adayı. Alyosha, Zosima dedesini yatak odasına götürüp karyolasına oturttu. İçinde ancak en gerekli eşyalar bulunan pek küçük bir odaydı bu. Daracık demir karyolada, döşek yerine yalnızca bir keçe vardı. Köşede ikon dolabının altında, üzerinde haçla incil olan bir rahle duruyordu. Zosima dede bitkin karyolaya yığıldı. Gözleri parlıyordu, güç soluyabiliyordu. Oturduktan sonra bir şeyler düşünüyormuş gibi gözlerini Alyosha'ya dikti. ''Hadi sen git yavrum, sen git. Profiri yeter bana, acele et. Orada gereklisin, başrahibin yanına koş, yemekte de hizmet et.'' Alyosha içli bir sesle, İzin verin burada kalayım diye yalvarıyordu. Orada daha gereklisin sen. Ama barış yok orada. Şeytanlar ayaklanırsa dua oku. Şunu da bil ki oğlum. Zosima dede ona oğlum demeyi pek severdi. Bundan böyle senin yerin burası değildir. Bu sözümü unutma delikanlı. Tanrı huzuruna çıkmamı buyurunca sen de manastırdan git. Temelli git. Alyosha ürperdi. Zosima dede sürdürdü konuşmasını. Ne oluyor sana? Yerin burası değil senin. Dışarıda büyük görevler başar. Daha çok dolaşacaksın. Hem evlenmek zorunda da kalacaksın, evleneceksin. Geri dönünceye dek çok çekeceksin. Ama çok işlerin olacak. Güveniyorum sana, onun için gönderiyorum. Tanrı yardımcın olsun. Tanrı yolundan çıkma, o korur seni. Büyük bir üzüntü bekliyor seni. Çekeceğin bu üzüntü mutlu kılacak seni. Sana öğüdüm olsun. Üzüntüde mutluluk ara her zaman. Çalış durmadan, dinlenmeden çalış. Bu sözlerimi hiç unutma. Gerçi daha çok şey söyleyeceğim sana ya, yalnızca günlerim değil, saatlerim bile sayılı. Alyosha'nın yüzünde gene büyük bir heyecan belirdi. Dudakları titriyordu. Zosima dede durgun gülümsedi. Gene ne oluyor sana? İnsanlar varsın ölülerini gözyaşlarıyla yolcu etsinler. Ama bizler burada öte dünyaya göçen öz babamızın arkasından bile güleriz. Güler, onun için dua ederiz. Şimdi yalnız bırak beni, dua etmem gerek. Çabuk git, kardeşlerinin yanında ol. Yalnız birinin değil, ikisinin yanında olmalısın. Zosima dede haç çıkarmak için kolunu kaldırdı. Alyosha kalmayı çok istiyordu ya, karşı durmak olmazdı. Dilinin ucunda bir soru vardı. Ağabeyim Dimitri'nin ayaklarına kapanmanız ne anlama geliyordu? Bu soruyu sormak istiyordu ya, cesaret edemiyordu. Açıklanabilecek bir şey olsaydı, Zosima dedenin daha o sormadan açıklayacağını biliyordu. Elinden bir şey gelmezdi demek. Ama bu olay pek şaşırtmıştı Alyosha'yı. Zosima dedenin bu davranışında esrarlı bir anlam gizlendiğine körü körüne inanıyordu. Esrarlı, biraz da ürkütücü. Yemeğe yetişmek için, masada hizmet etsin diye elbette, keşişhanenin bahçe kapısından çıkıyordu ki, yüreğine müthiş bir acı saplandı birden, olduğu yerde durdu. Zosima dedenin, sonunun pek yakın olduğu üzerine söylediği sözler kulaklarında çınlıyordu. Böylesine kesin konuştuğuna göre demek gerçekleşecekti söyledikleri. Alyosha yürekten inanıyordu buna. Ama onsuz ne yapardı Alyosha? Onu görmeden, anlattıklarını dinlemeden nasıl yaşardı? Hem nereye gidebilirdi? Ağlamamasını, manastırdan çıkıp gitmesini buyuruyordu. Tanrım, çoktandır böylesine sızlamamıştı Alyosha'nın yüreği. Keşişhane ile manastırı ayıran koruluğu bir an önce geçmek için çabuk çabuk yürüyordu. Kafasındaki düşüncelerin verdiği acıyı yenmeye gücü yetmediği için, öylesine ağır geliyorlardı ona. Koruluktan geçen yolun iki yanındaki 100 yıllık çam ağaçlarına bakmaya başlamıştı. Yol pek uzun değildi, 500 adım var yoktu. Bu saatte kimsecikler olmazdı burada. Ama daha birinci dönemeçte Rakitin ile karşılaştı. Birisini bekliyordu. Yanına varınca sordu Alyosha. Beni beklemiyorsun ya. Rakitin gülümsedi. Elbette seni bekliyorum. Baş rahibin yanına gidiyorsun böyle aceleyle. Biliyorum yemek veriyor. Piskoposla General Pahatov'a verilen yemek vardı ya, anımsarsın. O günden beri böyle bir masa donatılmamıştır manastırda. Ben olmayacağım orada, sen git yemekleri dağıtırsın. Yalnız bir şey söyle bana Alexey. Ne anlama geliyordu o düş? Bunu sormak istiyordum sana. Hangi düşten söz ediyorsun? Ağabeyin Dimitri Fyodorovich'in ayaklarına kapanma düşünden. Üstelik alnını bile yere vurdu. Zosima dedenin deminki hareketinden söz ediyorsun yanılmıyorsam. Evet, evet. Alnını mı? Uygunsuz bir söz ettim. Varsan uygunsuz olsun. Söylesene bana, ne anlama geliyor bu düş? Bilmiyorum Mişa. Bunu sana açıklamayacağını biliyordum zaten. Aslında anlaşılmayacak bir yanı yok bunun. Yalnızca her zamanki kutsal budalalıklar. Ama maksatlı oynanmıştır bu oyun. Kentte, çevrede, tüm dindarların ağzında şu soru olacak. Ne anlama geliyor acaba bu düş? Bence seziş yeteneği gerçekten de çok güçlü Zosima dedenin. Cinayet kokusu aldı. Sizin aileden çıkıyor bu koku. Ne cinayeti? Rakite'nin ağzındaki baklayı çıkarmak istediği belliydi. Sizin ailede işlenecek bu cinayet. Ağabeyciklerinle zengin babacığın arasında. Zosima dede de ne olur ne olmaz diye vurdu alnını yere. Sonra bir şey olursa ah desinler. Kutsal Zosima dede böyle böyle olacağını önceden haber vermişti, kehanette bulunmuştu. Oysa alnı yere vurmakta ne kehanet var? Evet evet bu bir işaretti. Derin anlamı olan bir davranış diyecekler. Belki başka şeyler de söylerler. Dedenin ününü yayacaklar her yana. Bu olayı hiç unutmayacaklar. Cinayeti önceden bildi diyecekler, haber verdi. Deliler hep böyledir zaten. Meyhaneyi haç çıkarıp kutsar, kiliseyi taşa tutarlar. Senin dede de öyle. Temiz ruhlu, kutsal insanları sopayla kovalar, katilin ayaklarına kapanırlar. Alyosha birden olduğu yerde durdu. Ne cinayetinden söz ediyorsun? Hangi katilin ayaklarına kapanmış Zosima dede? Neler saçmalıyorsun? Rakit'in de durmuştu. Hangi katile mi? Sanki bilmiyor. Bahse girerim ki sen de düşündün bunu. Hazır aklıma geldi sorayım, pek merak ediyorum çünkü. Bak Alyosha, gerçi aklın her şeye ermez senin ama her zaman doğruyu söylersin. Düşündün mü bunu, düşünmedin mi, yanıt ver. Alyosha alçak sesle düşündüm dedi. Rakit'in yüzünü ekşitmişti. Ne diyorsun diye haykırdı, sen de mi düşündün? Alyosha gene alçak sesle, düşünmesine düşünmedim ya, dedi. Sen şimdi böyle garip bir biçimde bundan söz etmeye başlayınca ben de düşündüm gibime geldi. Görüyor musun, ne güzel söyledim bunu, görüyor musun? Bugün babacığınla abin Mitya'ya bakarken aklından cinayet geçti mi? Demek ki yanılmamışsın. Alyosha telaşlı kesti sözünü. Dur dur. Bütün bunları nereden çıkardın? Önce bu işin senin niçin bu denli ilgilendirdiğini söyle. Birbirinden ayrı ama önemli iki soru sordun bana. İkisini ayrı ayrı yanıtlayacağım. Nereden çıkardığımı soruyorsun. Ağabeyin Dimitri Fyodorovic'i bugün her şeyiyle tam olarak birdenbire tanımasaydım hiçbir şey anlayamazdım. Küçük bir şeyden içini dışını öğreniverdim hemen. Son derece dürüst, ama şehvet düşkünü bu çeşit insanlarda geçilmeye hiç gelmeyen bir sınır vardır. Yoksa öz babalarını bile doğrarlar bıçakla. Babana gelince sarhoşun çılgının biri, tutkularına gem vuramamış bir insan. İkisi de tutamayacak kendini, baş aşağı uçuruma yuvarlanacaklar. Hayır Mişa, hayır. Hepsi bu kadarsa yüreğime su serptin. İş oraya varmaz. Öyleyse ne diye böyle korkuyorsun? Ne var biliyor musun? Varsın dürüst bir insan olsun Mitenka. Budala ama dürüsttür. Ne var ki şehvet düşkünüdür de. İşte sana en önemli özelliği. Ruh yapısı böyle işte. Şehvet düşkünlüğü babasından geçti ona. Ne yalan söyleyeyim, sana şaşıyorum Alyosha. Bu denli temiz nasıl olmuşsun? Öyle ya, sen de Karamazovlardansın. Ailenizde şehvet düşkünlüğü hastalık derecesinde. Şimdi bu üç şehvet düşkünü koyunlarında hançer birbirini kolluyorlar. Kafa kafaya geldiler, belki dördüncü olarak sen de katılırsın aralarına. Alyosha ürpererek, o bayan için yanlış şeyler düşünüyorsun diye mırıldandı. Dimitri onu hor görüyor. Grushenka'yı mı? Hayır kardeşim, hor falan gördüğü yok onu. Ortada sevgili kardeşim. Ortada senin şu anda aklının ermediği bir şey var. Kişi bir güzelliğe, bir kadın bedenine ya da bedeninin bir yerine, bunu ancak şehvet düşkünü biri anlayabilir, tutulur, öz çocuklarını gözü görmez bu uğurda. Anasını, babasını, yurdunu, ulusunu satar. O güne dek dürüst yaşamıştır, gider hırsızlık eder. Yufka yüreklinin biridir, adam boğazlar. sadıktır, ihanet eder. Kadın bacaklarının ozanı Puşkin şiirlerinde, kadın bacaklarının çekiciliğinden dem vurmuştur hep. Başka ozanlar bundan söz etmezler ya, içleri titremeden de bakamazlar kadın bacağına. Hem yalnız bacak değildir içleri titremeden bakamadıkları. Hayır kardeşim, Grushenka'yı hor görmüş olsa bile bir faydası olamaz bunun. Hem hor görüyor hem de ayrılamıyor. Alyosha birden gürledi. Anlıyorum bunu. Rakitin sinsi bir tat duyarak öyle mi diye mırıldandı. Sözümü daha bitirmeden anlıyorum bunu diye bağırdığına göre gerçekten de bir şeyler anlıyorsun demektir. Bilinçsiz olarak bağırdın böyle ağzından kaçtı. İtirafın bu bakımdan özel bir değer taşıyor. Demek yabancı değilsin bu konuya. Bunun şehvet düşkünlüğünün üzerinde daha önceden düşünmüştün. Ah Alyosha, çok temiz ruhlusun. Sessizsin, dinine bağlısın, kabul ederim. Sessizsin ya, şimdiye dek neler düşündüğüne, neler bildiğine de ancak şeytanın aklı erer. Temiz ruhlusun ya, düşünmediğin yok, hanidir kolluyordum seni. Karamazovsun, tam bir Karamazovsun. Öyleyse sende soyundan gelme bir şeyler olmalı. Babandan şehvet duygusunu, anandan da ermişliği almışsın. Niçin titriyorsun? Söylediklerim doğru mu yoksa? Bak ne diyeceğim sana. Grushenka onu, yani seni, bana getir, üzerindeki papaz cübbesini çekip atayım diyordu. Doğru söylüyorum, ille getir getir diye yalvardı bana. Seninle böylesine ilgilenmesi düşündürdü beni. Doğrusu o da garip bir kadın. Alyosha anlamlı anlamlı gülümsedi. Selamlarımı iletir, gelmeyecekmiş dersin. Sözünü bitir Mihail. Sonra da bu konuda ne düşündüğümü ben söyleyeceğim. Bitirecek ne var, her şey apaçık. Hep eski öykü. Sende bile şehvet düşkünlüğü varsa, öz ve öz ağabeyin Ivan'da neler olmaz. O da Karamazov'tur. Karamazovluğunuzun özü şudur zaten. Şehvet düşkünlüğü, para hırsı, ermişlik. Ağabeyin Ivan şimdilik din üzerine şakadan yazılar yazıyor. Kendisi tanrı tanımaz olduğu için bu alçaklığını gizlemiyor ağabeyin olacak adam. Bu yazıları ne gibi budalaca bir amaçla yazdığı bilinmiyor. Üstelik ağabeyciğin Mitya'nın nişanlısını da elinden almaya çalışıyor. Hem sanırım amacına da erişecek. İşe bak ki Mitya'cığın rızasıyla yapacak bunu. Çünkü nişanlısından kurtulmak, bir an önce Grushenka'ya koşabilmek için Mitya'cık kendisi bırakıyor ona kızı. Dikkatini çekerim. Bütün bunları o soylu, çıkar gözetmez tavırlarını hiç yitirmeden yapıyor. En uğursuz insanlar bu tiplerdir. Ondan sonra şeytan bile anlayamaz elbette insanın ne çeşit bir yaratık olduğunu.